Ayrım 23.
Sayfa 217. 952'de Deli Orman'dan ana yurda dönen göçmenlerdendi Ramadan Efendi. Tanışı arayanı soranı yoktu. O oda kimin geleceği bilinmeden tam ona uygun kılınmış gibiydi. Tek koca penceresinin tahta doğramaları hala taptaze çıralıydı. Çıplak bir ampulün sallandığı yüksek tavanı, içerlek lambalığı, yere çakma tahta sekisi açılır kapanır masasıyla epey beklemişti onu. Ve sonunda Ramadan Efendi oraya kapılanmış. O sepserin odaya da vücuduyla şaşılası denli denk düşmüştü. Adamın kaba patiskadan yapılma uzun donunun bilek boğuntularındaki boyuna, rengi ötekini tutmaz düğmelerine bıkmadan bakardı Ahmet. Onun ne mintanı, ne pantolonu, ne iç çamaşırları kirli görünmemişti. Annesinin büyük çamaşır günleri Hacer Hanım gelir gelmez onca üstelemelerine karşı koyup çamaşırını kendi yıkar, söküğünü kendi dikerdi Ramadan Efendi. Üst katın çıkmasından bir metre içeride kalan odasında Ramadan Efendi otururken, penceresine doğru alabildiğine boy atmış pisi pisi otlarını ayırıp, Ahmet başını uzatarak bazı sabahlar onu görmeye çabalardı. Kemikleri fırlak, yanak, el ve parmak eklentileri aşırı belirgin, oturmuşken bile ayakta duran orta boylu bir insana eş düşecek uzunluktaki bu adamı, elinde dikiş iğnesiyle onardığı şeyin üstüne eğik görünce kala kalırdı. Bir masal devini, bir cücenin iğnesiyle oynar eğlenir sanırdı. Ahmet sessizce kışların en koyusu olmadıkça örtülmeyen o kapıdan süzülürdü içeri. Ramadan Efendi işinin gerektirdiğinden de ciddi, hatta yaptığını görmüyormuş kanısını veren bir kıpırtısızlıkla bakmadan, "Gelmişin ha gümüşüm Ahmet bulup beni, ne yapar bakasın kocamış Ramadan'a, parmakları olmuş diren kolay uymaz isteğine, can tendeyken sökük giymek, kirli gezmek yakışmaz, çekersin suyu tulumbadan, vermiş annen hanım sabun ve kese, gerekmez su ısıtmak, soğuk su iyidir yıkanıp paklanmaya. Alırsın iğneyi ipliği, çatarsın kumaşı, bre diriyiz, gözümüz keskin." Ahmet iri ellere parmakların uyum arayan kıpırdayışlarına dalar, yumuşaklıklar dolu çocukluğun arınmış ilgisiyle Ramadan Efendi'den ulanan güçlü bağlılık duygusunun içinde yenilenişiyle mutlanırdı. Atılan iri dikişler pekiştirilir, ütüsüz apak mintanının sırtı ya da yenleri iyice gözden geçirilirdi. Odasında kıyısı çiçekli bir ayna, bir sandık, iki tahta iskemle, duvara dayalı duran kapı ardındaki tahta askılık, askılıktaki yaz-kış sokağa çıktığında giydiği yıpranmış uzun meşin ceketinden öte görünürde hiçbir eşyası yoktur Ramadan Efendi'nin. Ahmet kanısınca bahçenin en güzel bölümüne açılan alt odanın penceresinin dibindeki, üstünden iki pirinç kolon geçen tahta sandıkta gizemli şeyler olduğunu düşünürdü. Lambalık oyuntusuna yerleştirilmiş fotoğrafta omzuna asılı bir filin tayla duruyordu Ramadan Efendi. Ardında gerili fotoğrafçı perdesinde doruğuna üç yuvarlak duman oturtulmuş dağ resmiyle dağdan büyük çizilmiş yüz yuvarlak göğüslü bir güvercin resmi vardı. Güvercinin ağzından bir kordela sarkıyor, üstünde de Ahmet'in hiç görmediği bir yazıyla harfler seçiliyordu. Bir de tarih vardı. Rakamların başı gölgelenmiş, salt 43'lü bölüm kalmıştı. Resimdeki Ramadan Efendi'nin gençliğiydi kuşkusuz. Bu nedense pek belli olmuyordu. Belki boy resmi olduğundan yüz ayrıntısızdı. Ya da Ramadan Efendi sanki değişmemişti. Fotoğraftakine ne zaman baksa odada dikiş dikenin aynısı gibi görünüyordu Ahmet'e. Omuzu asılı filintaysa adamın iri yapısıyla çelişiyor, vuruculuğunu yitiriyordu. "Bu senin silahın mıydı Ramadan amca?" "Evet ya gümüşüm," diyordu Ramadan Efendi elindeki bir çift çorabın deliklerini aktarıp ararken. "Elbette benim de, sırtımda taşırım more, silah ödünç olur muymuş?" "Niçin olmasın, resim için takmışsındır belki." Burada Ramadan Efendi gülmeden de gülmüş gibi oluveren yüzüyle süzerdi Ahmet'i. "Resim için tüfek takıp çalımlanmak yok more, o çocuk işidir kızancığım, bayram yeri işidir gümüşüm. Yakışmaz eşek yaşındaki adama gümüşüm." Böylece eşek yaşındaki benzetmesinin erişkin yaş olduğunu öğrenen Ahmet, genç bir erkeğin nasıl bu denli ağırbaşlı görünebildiğine şaşardı. Yine de Ramadan Efendi'nin gençlik fotoğrafıyla şimdisindeki takışan şeyi çıkaramıyordu. Yaşlı adama yeniden alıcı gözüyle bakıyor, şakaklarından, ensesinden, sıkıca tıraşlı saçların tepede fışkıran koyuluğuna, serpilmeye başlamış ak telleri görmeye çabalıyordu. ''Savaş mı yapardınız tüfeğinle Ramadan amca?'' ''Elbette gümüşüm.'' ''Kimlerle?'' ''Alman gavuruyla.'' ''Almanlarla mı diyorsun? Ne olur anlatsana Ramadan amca.'' ''Çok gevezelik etmişiz gümüşüm. Almalı işler elimize. Yapalım güllerimize bakım. Bitler etmesin Bayram More. Deli ormanlı şaşkın göçmen hele ki uyumakta.'' diye. ''Hayda gümüşüm Ahmet. Çıkalım bahçeci ağzımıza. Lazım değil konuşup gün öldürmek.'' Ahmet bağrında üzüntünün somutlaşıp katıldığını duyardı. Az konuşan bir eski savaşçıya diretmenin olasızlığını bildiğini belirten omuz silkişiyle yetinirdi. Birlikte odadan çıktıklarında tazelenmiş havanın sarışıyla, doğanın toprakla, otla, gökle, denizle katışmış, ellenmez, benzersiz gücünü yüzünde duyardı. Birden Ramadan Efendi'nin elini tutuverir, çekinerek yan yan bakardı yüzüne. ''Lazım sen de birkaç çiçeğin huyunu öğrenesin bre Ahmet, yararlı olur.'' Ahmet'e çevrik olmazdı gözleri konuşurken. ''Bilirim, istersin anlatayım gavurları nasıl vurmuşum. Yok bir faydası gümüşüm, öldürmenin ne işe yarayacağını bilmiyorsan. İnsanların niye kurşunlandığını bilmeyen koca Ramadan anlatamaz sana. Birçok Almanları öldürmüşüm, can almışım. Çünkü lazım değilken gelmişler oralara, girmişler camilerden içeri motosikletleriyle. Ya peki savaşın sonunda ben niçin kalmışım kimsesiz kimsesiz? Çözememişim bunu. Konuşmam gümüşüm. Boş yere senin gibi sübyancıkla bunları. Niçin hep bir ceket giyerim? Bir genç Alman muharipten kalmadır o bana. Unutma Ramadan dedim. O niye öldü? Sen niye vurdun? Deli ormanda hala söylenir benim bilirim keskin nişancılığım. Savaş kalabalık yapılır gümüşüm. Bitince tek kalınmamalı. Peki ben niçin tek kaldım? Boş boğazlıktır ediyoruz. Derim ki bir camiye girdiler diye adam vurmak olmaz. Başka şeyler de bilmeli. Niye geldiklerini, niye gittiklerini bilmeli. Unutmuşum konuşmayı ben bre çocuk, bre Ahmet. İşte anlatamam gör. Düşmanlarını dört başı denkçe bilmeli adam olan. Ramadan Efendi öbekleri bölen toprak yollara girerken ardındaki Ahmet'in elini tutmayı sürdürürdü. Konuşurken öfkelenirim. Çünkü bir zaman öldürücülüğümü anlatırdım herkese şişinip. Deli ormandan niçin olmuşum buralı? Bilmeden anlatma olmaz. Kan tutar içimi. Susmak iyi. Susmak iyi. Çiçek bilip ağaç budamak iyi. Önündeki onun yaşındaki bir çocuk için dev görüntüsü taşıyan adamın sırtına bakardı Ahmet. Adımlarını ona yetiştirmeye uğraşırdı. Karışık sözlerin kopuk çarpıcılığını dikkat kesilerek toparlanmaya, eklemeye uğraşır. Sonra nedense büyüklerin çocuklarda sıkıldı işte dedikleri oyalanmaya kapılır giderdi. Ak badanalı odasında dikiş dikme uğraşısıyla tuhaflaşan görüntüsüyle bile gülünçleşmeyen deli ormanlı savaşçıdan alırdı azardan kendini. Neden sonra pancurlardan biri açılır, annesinin uzatılmış yumuşak sesi duyulurdu. Bahçenin buğusu dağılmaya başlardı o saatlerde. ''Ahmet hadi kahvaltı edilecek. Çiğ kalkmamış. Nasıl kaçtın gene dışarı? Ceketini giydin mi bari?'' Sıkıntıyla olduğu yerde dolanan Ahmet, ''Evet anneciğim.'' derdi. ''Hayırlı sabahlar Ramadan Efendi.'' Ramadan Efendi evdekilerce kısa zamanda sayılır, hatta çekinilir bir kişi olmuştu. Annesi bahçıvan, kapıcı, odun kırıcı, çocuk gezdirici görevlerini saygın bir ağırbaşlılıkla yapan yaşlı göçmene iyi bir gün dilerken sesindeki saygılı değişmeyi duyuyor muydu? Ahmet'in Saint Joseph'i bitirdiği yılın Haziran'ında Ramadan Efendi ölmüştü. Annesi o kış ağır bir zatürreye geçirmişti. Ahmet'in çocukluktan delikanlılığa geçiş döneminde de en yakın dostu olan Ramadan Efendi, annesinin başucundan hemen hemen ayrılmamıştı. Son yıllarda daha da artan hüznünü, kocasının eve uğramayışlarını kızına unutturmak isteyen yaşlı bir ana sabrıyla dolanıp durmuştu hastanın odasında. Sonra bahar patlak vermişti. Annesi solgun, her yanı battaniyeye örtülüp sarılarak balkona çıkarılmış, zayıflıktan ufalmış yüzüyle, dalgın bağışlayan gülümseyişiyle, ağaçların pıtrak fışkırmış yeşil sürgünlerine gün batana değin bakıp durmuştu. Ramadan Efendi o ilk yaz günlerinde bahçede çalışırken balkona bakmamaya dikkat ederek gülleri, hanım ellerini yeni yetişen dalyaları derip odalara taşımıştı. Mayıs güllerinin, hanım ellerinin, dalyaların karışık bayıltıcı kokuları annesini ürpertmiş, sık sık içini çekmesine neden olmuştu. Ev eski düzenine döndüğünde babası gelip de annesini ayakta bulunca sanki hiç zedelenmemiş biriyle konuşuyorca yeni üzüm incir piyasasının onu sevindirmeyen fiyatlarını yine öfkeyle anlatmaya girişmişti. Dört yana saçtığı giyimlerinin cebinde yeniden bir şeyler araştırırken annesine ''Sen mi aldın cebimdeki adres defterini?'' diye de sormuştu. Annesi her zamanki gibi heyecanlanarak elini yüreğinin üstüne bastırıp o bilinen yanıtı vermişti. ''Ben almadım. Odaya birlikte girdik biliyorsun. Sen de gördün ya ben bir şeyleri ellemedim. Hem o kadar telaş etme. Ramazan Efendi yeniden odun çıkardı yukarı. Banyo ılımaz sen girene kadar.'' Babası sorusundan caymış, annesinin sözlerini de dinlememişti. Bornozunu arayıp sonra banyoya kapanmış, birbirine tutmaz şarkılarını söyleyerek yıkanmaya başlamıştı. Ahmet'in babasıyla takışma yıllarıydı artık o yıllar. Yeni kitaplar, yeni düşünceler, yeni insanlar ve genç kızların inanılmaz çekici güzelliklerle bürülü yüzleri dolduruyordu günlerini. Evin çocukluğundan beri eksilmeyen, sığınabildiği dayanıklı tek kişisi ise Ramazan Efendi'ydi. Artık ihtiyarlığın yerleşmeye başladığı gözlerindeki perdelenmiş bakış, Ahmet'e döndüğünde daha yumuşaktı yüzü. ''Buraya Ahmet, oldun bir civan adam gümüşüm.'' derdi. ''Olmalısın annecağızına daha mukayyet. Kadın kısmıdır, çokça dalıp gider ya more balkonlarda.'' ''Annem mi?'' derdi Ahmet hemen. ''Annem mi? O iyileşti Ramazan amca.'' ''İyileşti belki gümüşüm ya, içi kırıktır more fıkaranın, tıpkı...'' Sonunu eklemezdi sözlerinin. Ahmet o yıllarda günleri kendine yetiremediği, haftaların bir solukta geçiverdiği ama biri çıkıp da nedir, nedendir diye sorsa toparlayıp anlatamayacağı ilk gençliğinin sarsıntılarını yaşıyordu. Tüm çocuklar gibi de artık annesiyle babasına alışmıştı. Silkinmesi üniversiteye girdikten epey sonraya rastlayacaktı. O zaman da deli ormanlı göçmen Ramazan ölmüş olacaktı. O Haziran günü epey geç uyanmıştı evin kişileri. Babası evdeydi nasılsa. Annesi hastalandığında ve Akile öğretmenin Ankara'ya atanmasından sonra ediniverdiği ağır tembel davranışlarıyla kahvaltı masasını kurarken koşarak inivermişti Ahmet aşağıya. O gün buluşacağı kıza henüz kat kat dalgalanan yaz sıcaklarının kol gezmediği bahçeden menekşeler toplayıp vermek istiyordu. Belki buluşmanın son anında o menekşeleri de önceki kayısı gülleri gibi bir duvar kıyısına atıverirdi ya yine de atmama kararıyla toplamaya girişecekti. Bilirdi her koparılacak çiçek Ramazan Efendi'ye sorulmalıydı. Bahçenin asıl sahibinin koyduğu yıllanmış kurallardan biriydi bu. Ramazan Efendi'nin odasına yöneldiğinde iki kırlangıcın pencerenin çıkması üzerine kurduğu yuvayı görüvermişti. Camlar ardına değin açıktı. Sabahın öğleye kol attığı kuşluk saatinin yükselen tozarmış ışıkları pencereden içerisinin görünmesini engelliyordu. Ahmet üç kez seslenmişti. Yatakta sesinin duyulduğunu belirten bir kıpırtı görünmüyordu. O güne değin bilmediği, insanların anca yaşayınca kesin inanacağı yabanıl ürküntü acıyla çekinmeyle katışmış koyulup akan duygu bağrına yayılıvermişti. Ramazan Efendi'ye bağırmakla yaklaşmamak arası kıl payı dura kaldıktan sonra birden yatağa Ramazan Efendi'nin göğsüne kapanmıştı. Hiçbir yanı görmeden kapandığı bu vücuttan gelen ak sabun, taze ot, belli belirsiz gül yağı kokusunu soludukça yüreğinin ortasına çöreklenen acı yeşil çaresizlikten korkmuştu. Artık delikanlı olduğunu düşünür düşünmez de o durumda Ramazan amcanın nasıl davransa yakışanı budur diyeceğini hemencecik bulup doğrulmuştu. O durum dediğini henüz sözcükle tanımlamaktan kaçınıyordu. Ramazan amca demişti. Sesi zor duyuluyordu. Bir an susup kırlangıçların yuvasından bir şeyler düştüğünü gösteren çatırtıları dinlemişti. Ramazan amca demişti yeniden. Pencereyi dört ucundan alıveren Haziran güneşinin sapsarı ışık seline bakmış, odanın hiç değişmeyen düzeninin, o eşyasızlığın insanı etkileyen ağırbaşlılığını gözden geçirmişti. Ellerine inen karıncalanmayı dağıtmak istemişti. ne oluyordu? Altınsı tozlarını odaya salan Haziran'ın ılıklığını, okşayan bir esintinin çimenleri anca eğebildiği o uyumu bozan neydi? Çocukluğunun bu eşsiz dev yapılı dostu neden öyle yorgun, kıpırtısızdı? Sonra Ramazan Efendi'nin kösteğine parmaklarını sürüp kalmıştı. Yukarı hızla çıkıp annesini mutfakta çay demliğinin buğuları arasında görmeye çabalayarak durmuş, gözlerini yenine silip bir süre sesini bulmaya çalışarak beklemişti. ''Yaz geldi iyice oğlum.'' demişti annesi Ahmet'e bakmadan. ''Canım oğlum, doktor yakacağa gitmemizi salık verdi. Baban da hemen hazırlanın, sizi yerleştireyim.'' diyor. ''Bu gece karara bağladık. Ramazan Efendi'yi de alacağız. Birkaç ay dinlenir, o da ihtiyarladı. Onu ben senin deden ya da amcan sayıyorum. Artık eski ayağına çabukluğu kalmadı Ramazan Efendi'nin, biliyorsun.'' ''Anneciğim, Ramazan Efendi öldü sanıyorum.'' ''Ne demek o öyle? Nereden çıkardın bunu?'' Sözlerini dinginlikle sürdüren annesi, Ahmet'e bakmadan önce demliği indirip bezle örtmüş, sonra bıçağı alarak ince ince limon dilimlemeye girişmişken, birden elindekileri atıverip mutfaktan fırlamış, ''Uyuma artık, Cemil, artık uyuma, kalk! Cemilciğim, kalk! Ramazan Efendi ölmüş! Allah'ım, olmaz ki!'' diye bağırmaya başlamıştı. Ahmet alnını mutfağın duvarına iki kez vurmuştu. Ramazan Efendi'nin cenazesi tanışları olmadığından kalabalık değildi. Osman Ağa Camii'nin avlusundan taşmamıştı cemaat. Ölü Karaca Ahmet'e gömülmüştü. Mezarına babası, annesinin direnmesine gerek kalmadan en iyi mermerden taş ısmarlamıştı. Üstüne de özenli bir yazıyla Ramazan Efendi'nin sandığından çıkan nüfusundaki ana baba adını düzgünce kazdırıp, 1319 doğumlu Şekip Ramazan Orman, Deli Orman'ın eşrafından olup diye alt alta özenle giden yazılar ruhuna Fatiha diye bitmişti. Bu Fatiha ve eşraf sözcüğü çocukluğuna çekivermişti Ahmet'i. Annesinin anlatmalarından birini duyar gibi olmuştu. ''Bu kumrular var ya oğlum, bak dinle, Üsküdar'a gidelim, Üsküdar'a gidelim.'' derler. Hocanın mırıltılı duası bu sözlerle örülüvermişti. Ramazan Efendi'nin ölüm kağıdını vermek için gelip bakan doktorun, ölünün başını kaldırışındaki savrukluğu açılan mintanının ortaya koyuverdiği boyundan enseye doğru kala kalmış morartıyı cenaze gömülürken yeniden olduğunca görmüştü sanki. ''Ölmemiş gibi baksanıza.'' diyordu annesi. ''Tertemiz bir ihtiyardı. Hiç hastalanmamıştı.'' Doktor annesinin yakınma, yardım dileğiyle dolu sesini kestirmek isterce, ''Kalpten gitmiş, söyledim ya hanımefendi.'' demişti dördüncü kez. Ahmet günlerce onun odasında oturmuş, sandığından çıkan birkaç parça çamaşırına, bayramlarda giymesi için 3 yıl önce alınan lacivert takım elbisesine, bu elbisenin Ramazan amcayı nasıl tedirgin ettiğini, hatta boyunu posunu ufalttığını bıkmadan düşünmüştü. Annesi duvardaki silahlı resmi alıp aile albümlerine koymuştu. Sandıktan bir de ak çevre çıkmıştı. Dört yanı kızıl mavi cam boncuklarla fırdolayı bezeliydi. Bu kadın işi örtüye ana oğul bir zaman şaşkın baka kalmışlardı. Sonunda sandıkta lavanta çiçeklerinin torbalandığı bir tülbendin arasında tüfek kurşunuyla pirinç dövmeden oluşan bir çakı bulunca çevreyi unutup onu ilgiyle izlemişlerdi. Çakının üstünde Monaster Armede Arrent 1915-16 yazılıydı. Kurşundan tutacağı olan bu çakının kimin olduğunu, neden böylesine özenle saklandığını düşünüp yine de bulamamışlardı. ''Babasındandır herhalde.'' demişti annesi sonunda. ''Babasındandır. Çünkü rahmetli Ramazan amcan o tarihlerde çocuk olmalıydı. Evdeki sessizliği günlerce bozmaktan sakınır olmuşlardı. Babası ölünün gömülmesinin üstünden 4 gün geçince İzmir'e gitmiş, evindeki bu kimsesiz ölüye gerekeni fazlasıyla yaptığına inanıp bir daha da Ramazan Efendi'yi anmamıştı. İlkten bahçeyi başka bahçıvanları bırakmaya gönlü el vermeyen annesi, bir süre sonra haftada 3 gün dışarıdan gelecek birine razı olmuştu. Sonbahara doğru Ramazan Efendi'nin odasını annesi kendisine dikiş odası yapmış, onun pirinç atmalı sandığına onarılacak şeyleri koymuştu. Ahmet bazen gündüz eve döndüğünde artık küçük bir transistörlü radyonun çaldığı Ramazan Efendi'nin odasında annesinin akları yer yer fışkırmaya başlayan gür kumral saçlı eğik başını görürdü. Bir an olduğunca kalıp eski yazlardan, baharlardan yürüyüp çıkan iri yarı koca kemikli göçmeni çökelen bir acıyla düşünürdü. Annesinin giderek artan yalnızlığını sanki sevgili bir babanın andacı olan o yerde kolaylaştıran genç bir kız gibi eşsiz düşlerle süslediğini, geçmişten kalma sevilmiş anları, saatleri yenileyerek geçirdiğini bilir, bu yara almış ömürleri, eksik yaşantıları artık eski duyarlılığıyla değil de öfkeyle içinden geçirirdi. Seyhan'ın ardından beliren Ahmet'in gövdesi giderek ağıyor, kapıya ulaşıp küllü aydınlığın en inceldiği yere varınca belirginleşiveriyordu. Sonra boynuna, oradan omuzuna, yüreğinin olduğu yere doğru hızla saplanan delici vuruşlardan koyulmalar peş peşe patlıyordu. Resimde kara çıkmış, koyu mavi gözlerindeki keskin kin dimdikti. İlk anda yukarı çevrik başının birden bükülüp gövdeye kayıvermesinin anında Ahmet düşmekteyken artık kaldırım kıyısına alnını vuran Seyhan'ın gözlerine ölümün ışıksız katılığı yerleşiyordu. Hüseyin Cemil Kadiroğlu oğlu Ali Ahmet Kadiroğlu. Neriman'dan doğma. Doğum 1946 Aydın. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Anarşistlerin saklandığı yer, ilgililere bir sayın muhbir vatandaşça bildirilmiştir. Sokak sabahın erken saatlerinde çevrilmiş, güvenlik güçlerinin isteklerine, uyarılarına karşı koyup ateşli silahlar kullanan anarşistlerden ikisi ölü, dördü muhtelif yerlerinden yaralı olarak ele geçirilmişlerdir. Semt sakinlerinin korku ve nefretle izledikleri şehir şakilerinin gizli örgüt mensubu. Hangi gizli örgüt? Nasıl? Ne demek? Ahmet, Seyhan, ötekiler? Resimdeki ilkten ellerini uzatmış yaşlı kadın bu kez arkasında duran gencin omzuna gömmüş başını. Kedi ortalarda yok. Çöp bidonlarından biri devrilmiş. Üçüncü basım yapan gazetenin başlığına bakıp bakıp bağırıyordu Emine. Yalan, yalan, yalan. Ölülerin arkasından bile ne gizli örgütüymüş kurşunluyorlardı, bilmiyor musun? Oysa biz ilk büyük öğrenci çatışmasında bankları kırmıştık yalnız, bilmiyor musun? Ellerimizde sopalar vardı. Seçil hiç konuştu mu? Diyordu annesi. Arada sayıklıyor da. Emine, hiç çocuğum sana söylüyorum. Emine'nin dönüşü sert kesindi. Altındaki demir ayaklı sandalye bile gıcırdamıştı. Annesinin ilk anda bilinçsiz bir irkilişle toparlanan gövdesini tanımamıştı. Orada olmasının nedenini de çıkaramamıştı. Emine odayı yeniden fırdolayı gözden geçirdi. Ha çocuğum, nasıl da dalıp gidivermişsin, düşünüyordun? Hiç, hayır, konuşmadı Seçil. Ne zaman sayıklasa senin adını anıyor da. Ya, öyle mi? Annesinin yorgunluğu yeniden toprak rengi bir çökmeye dönmüştü yüzünde. Kadın her şeyi üstlenen bir boyun eğişle iç çekti. Hala güzel değil mi yavrucak? Ablacın uyanıp seni görünce ne sevinecek kim bilir, güzel kızım benim. İyi ya, o olmadık güzelliğinin sıkıntısıdır bu yersiz tutumları da. Canıyla oynadı çocuğum, canıyla. İnanmazsan doktora sor. Biraz daha gecikirse kurtaramazdık. Annesi yeni bir koyverişle ağlamaya başlamıştı. Her yanı yere kapaklanacakmışçasına öne sarkıyor, omuzları gövdesi üzüncünün dayanılmazlığını dışa vuran isterik sarsıntılarla deviniyordu.